Ayrım 2.
Fransa'da ise 1830 yılında tahttan indirilen Charles'ın yerine Louis Philippe, Burjuva kral, çıkmıştı. Onun hükümdarlığı ülkeye sükunet getirmedi. Lyon ayaklanmaları dünyaya Burjuva hakimiyetinin tehlikede olduğu mesajını verdi. Marx'ın Vanno sokağındaki evinin zili keskin bir şekilde çaldığında hava kararmak üzereydi. Kapıyı Karl açtı. Gri gözlerinin bakışları inceleyici ve cesur, oldukça genç bir adam elinde silindir şapkası ve bastonuyla karşısında duruyordu. Karl içeri giren adamı bakışlarıyla sardı. Bu her zaman olan bir şey değildir. Bazen insanlar uzun süre akılda kalmazlar ve onlar hakkındaki izlenimler zamanla değişir. Konuğun yüzünden irade ve zeka, iyi niyet ve gözlem yeteneği okunuyordu. Karl onun temiz, açık tenini, geniş ve titreşen burun kanatlarını, dolgun ve iyimser dudaklarını sanki başka bir gözle gördü. Misafirin özenle bakılmış sakalı küçük ve kestane renkliydi. Tepesinden ikiye ayrılmış gür sarı saçları, oval yüzünü çevreliyor ve ince favorilerine kadar iniyordu. Uzun boylu, geniş omuzlu, oldukça zayıf ve şık giyimliydi. "Girin Engels, sizi gördüğüme sevindim, çok sevindim," dedi Marx. "Beni tanıdınız Marx. Ben Paris'e şöyle bir uğradım. İngiltere'den Almanya'ya gidiyorum. İstedim ki..." "Ama girin de," diye onun sözünü kesti Marx iştenlikle. Birkaç dakika sonra Friedrich ve Karl masanın başında oturuyorlardı ve sanki 40 yıllık dostmuşlar gibi geliyordu onlara. "Sizin ekonomi politik eleştirisi taslağınız muhteşem. Şimdiye dek hiç kimsenin keşfedemediği şeyi söylemişsiniz. Burjuva ekonomisinin tüm çelişkilerinin kaynağının özel mülkiyet olduğunu ispatlama hedefi dahiyane bir buluş. Özel mülkiyete karşı savaşa kalkıştığı halde, sonradan kendisi de içine batan Proudhon'u çoktan aşmışsınız. Yazınızı özenle inceledim," dedi Marx. Friedrich kızardı ve çok utandı. "Doktor Marx, siz yaptıklarımı abartıyorsunuz. Bunlar sadece ilk adımlar. Tüm yaptıklarımı siz eğer burada başka konularla uğraşmasaydınız çoktan bulmuş olurdunuz." Karl dostluklarına içmeyi teklif ederek iki kadeh şarap doldurdu. "Biz uzun süredir aynı safta savaşıyoruz. İkimiz de Alman-Fransız yıllığında ikişer yazı yazdık. Ve böylece sevgili Friedrich, ben senin için sadece Karl'ım," dedi gülümseyerek. "Mükemmel, çok sevindim." Engels, geniş omuzlu, kısa boylu muhatabına artan bir sempati duygusuyla baktı. Bir yapağı andıran müthiş siyah saçları muhteşem alnını çevreliyordu. Karl'ın derin, siyah gözlerinin berrak neşeli bakışı tarif edilmez bir çekicilikteydi. "Her ikimiz de aynı sonuçlara varmışız," dedi bu arada Marx. Kalktı, bir puro yaktı ve odada gezinmeye başladı. "Biz inanıyoruz ki dünyayı ve insanlığı değiştirme yüce görevini proletarya gerçekleştirecek. Proletaryanın zaferi ise kaçınılmazdır." "Bundan benim de kuşkum yok," dedi heyecanlı Engels. "Friedrich, eğer sabrın ve zamanın varsa sana son zamanlarda sürekli düşündüğüm bir şey hakkındaki yazımı okuyacağım. Yazdıklarımın birçoğunu senin yazını okuduktan sonra tamamladım." Karşı karşıya duruyorlardı. Birisi uzun boylu, diğeri daha kısa. İkisi de geniş omuzlu, güçlü, genç. "Görüyor musun," dedi Marx, "özel mülkiyet fikrini yok etmek için komünist fikirler yeterli. Ama gerçek hayatta özel mülkiyeti yok etmek için komünist eylem gerekiyor." Marx bir defter açtı ve birkaç sayfasını çevirdikten sonra okumaya başladı. "Komünist işçiler aralarında birleştikleri zaman her şeyden önce eğitimi, propagandayı vesaireyi hedeflerler. Ama aynı zamanda bunlar sayesinde yeni bir ihtiyaç da doğar. Sosyalleşme ihtiyacı. Ve araç olan şey amaç haline gelir. Bu pratik hareketin ne kadar parlak sonuçlar getirdiğini sosyalist Fransız işçilerinin toplantılarında izleyebiliriz. Sigara içmek, içki içmek, yemek yemek vesaire artık insanların bir araya gelmesi için orada bir araç olarak kullanılmaz, bağlayıcı araçlar olarak kullanılmaz. Sosyalleşmek, bir birlik içerisinde birleşmek, sosyalleşme amacı taşıyan tartışmalar yapmak onlar için yeterli olur. İnsanların kardeşliği, onların ağzında boş bir laf değil, gerçek ve onların çalışmaktan kabalaşmış olan yüzlerinden bize doğru insanca bir soyluluk parıldar. Engels, Wuppertal, Bremen, Manchester ve Londra'da işçilerle yaptığı konuşmaları hatırlayarak her sözcüğü dikkatle dinliyordu. "Tüm bunlar doğru," dedi kendinden emin bir tavırla. "Ama felsefeye dönelim," diye devam etti Marx. "Felsefi vicdanımızın denetimini yapmamız gerekecek. Çünkü seninle aynı yollardan yürümüşüz." Engels onayladığını göstermek için başını eğdi ve ekledi. "Ben senden daha uzun bir süre bu kargaşada bocaladım." "Yine de ondan zamanında kurtuldun," diye devam etti Karl, odada ağır ağır dolaşıp puro içmeye devam ederken. Duman başını bir an perde gibi kapatıyor, sonra da tavana yükseliyordu. Antropoloji bir insan bilimidir. Çok önemli ve hala karışık bir bilim dalı. Feuerbach'ın tüm dinlerle, isimleri her neyse, ilişkisini kararlı bir şekilde bitirdiğini reddedemeyiz. Onun sorusunu ve yanıtını hatırlıyor musun? Tanrı nedir? Alman felsefesi şöyle çözdü onu. Tanrı insandır. İşte yeni dinin özü budur. Soyutlama. Feuerbach, insanının putlaştırdığı şey budur. Peki tarihi gelişimleri içindeki gerçek insanlar nerede? Feuerbach tüm dahiliğine rağmen bunu görmüyor. Onun insanı her şeyin anlamıdır. Ama bu doğru değil. İnsan sosyal ilişkilerinin toplamıdır, toplumun sosyal gelişiminin ürünüdür. Marx, Friedrich'in yanında durdu ve elini omzuna koydu. Nikotin dumanı büyük bir bulut gibi uzun süredir odada dolaşıyordu. Bunu fark eden Karl, karısının ondan çok sigara içmemesini istediğini hatırlayarak pencerenin kanatlarını sonuna kadar açtı ve hüzünlü bir şakacılıkla izmaritini söndürdü. Kibrit kutusunu kenara çekti, sonra da yazı masasının yanına gidip sık düzgün olmayan bir yazıyla doldurulmuş birkaç defter daha aldı. Oturdu ve okumaya başladı. Bunlar onun için çok değerli ve önemli düşünceler, birçok yılın sözlere dökülmüş ürünüydüler. Yeni keşfedilmiş bir kıta gibiydiler, uzun bir savaşın sonunda kazanılmış zaferdiler. Marx Hegel'le tartışıyordu. Cümleleri bir kanara gibi düşmanının üzerine yürüyor ve eziyordu. Karl puro içme isteğini bastırdı. Fred, bazen Hegel'in düşüncelerinin doğanın ve insanın dışında yaşayan donmuş bir ruh olduğunu düşünmüyor musun? Pandora gibi o da onları bir bütün içinde toplamış ve kendi mantığına hapsetmiş. Engels onaylayıcı bir şekilde başını salladı ve heyecanla ekledi. Tüm Bauer ailesi kendi gazetelerinde durmadan bize saldırıyor, bu aynı ruhları sergiliyor ve canlı olan her şeye aşağılayıcı bir tavırla saldırıyor. Saldırılarını kesin bir şekilde geri püskürtmenin ve sayıklamalarını yüzlerine vurmanın zamanı geldi. Saf felsefenin en iyi savaş alanı olduğunu ısrarla iddia etmeye devam ediyorlar. Çok parlak bir fikir. Ben de uzun süreden beri onlarla çatışmayı arzuluyorum Friedrich. Bu işi artık bir tek gün bile ertelemeyeceğiz," diye cevap verdi Marx. Aslında Bauer'lerin nasıl bir aptal durumuna düştükleri ve halkı, kitleyi nasıl aşağıladıkları onların son amentülerinde görülüyor. Ben onu ezbere hatırlıyorum. Geçmişteki tüm yüce hareketler başından beri hatalıydılar ve başarısızlığa uğradılar. Çünkü kitleler onlara ilgi duyuyorlardı ve hayranlardı. Evet Friedrich, Bruno Bauer'in Genel Edebiyat Gazetesi'nde geçen her cümlede kitle ruhuna bir karşı çıkış var. Köpenin bu oltaya takılmadığına ve Hegel felsefesini iğrenç bir soyutlama düzeyine düşürmediğine seviniyorum. Bauer kardeşler, burunları gerçekten uzun olduğundan ilerisini göremiyorlar. Bununla birlikte kendini beğenmişliklerinin sınırı da yok. Farkında mısın? Felsefe parçalarından oluşan tüy döşeklerinin bulutların üzerinde uçmaya boşuna uğraşıyorlar. Sırayla her şeyi eleştiriyorlar. Özellikle onları gece gündüz rahatsız eden tüm kitlesel hareketleri. Bunlar ister sosyalizm, Fransız devrimi olsun, ister Hristiyanlık, Anglikanlık olsun, isterse de sanayideki çelişkiler ve mücadele olsun. Çünkü tüm bunlar kitlelerle, insanlarla yakından bağlantılı, dedi Engels hararetle ve devam etti. Evet, biz Bauer'lerin kışkırtmasını kabul ediyoruz. Paris'te kalacağım kısa süre içinde biz broşürümüze başlamakla kalmayacağız ama bundan böyle kimin ne yazacağını da belirleyeceğiz. Bu bizim birlikte yapacağımız ilk iş olacak Fred, mükemmel. Bu muhteşem akşamda Engels, engebeli, sessiz Vano sokağındaki evden geç saatte ayrıldı. Mutluydu. Belki de diye düşündü, hayal ettiğim şeyi buldum. Ömür boyu bir dost. Dost, dostlar. Bu sözcükler çok sık dile getirilmelerine karşın insan üzülerek fark eder ki hayatında böyle insanlar yoktur. Rahatlıkla içini dökebildiğin ve bundan asla pişmanlık duymadığın, başarısızlıklarını ve sevinçlerini paylaşarak omuz omuza bütün bir hayatı birlikte yürüdüğün insan dostundur. Dostluk. Eski çağlarda birbiri için hayatını vermeye hazır olan Orest ve Pilat için bir destan düşünmüşlerdi. Sınanmalar, mücadele ve arayışlar onları daha güçlü ve daha sağlam bir şekilde birleştirmiş ve zafer getirmişti. Frederick adımlarını gittikçe hızlandırarak yürüdü. Karl'ın ateşli bakışlarını karşısında görüyor, gülüşü kulaklarında yankılanıyordu. Övgülerinden gurur duymuş, yüreklendirici sözlerine sevinmişti. Bu görüşme her ikisi için de çok şey vaat ediyordu. Engels gülümsedi. Etraftaki her şey harikuladeydi. Paris seslere ve renklere bezenmişti. Tuileri bahçesinde orkestra Sevil Berberi uvertürünü çalıyordu. Kafelerin sandalyeleri trotuarları kaplamıştı. Birçok kişi kafayı bulmuştu. Şarap dilleri çözüyor, kahkahalara yol açıyordu. Bu sıcak sonbahar akşamlarında sadece evler somurtkan ve ıssız görünüyordu. Sanki herkes meydanlara ve bahçelere inmişti. Gürültülü bulvarlardan geçmek kolay değildi. Çünkü yüksek şapkaların üzerine kestaneler, sararmış tozlu yapraklar dökülüyordu. Açık renk elbise giymiş işveli birkaç kadın, bol elbiselerinden yabancı olduğunu anladıkları şık ve genç erkeğe özellikle takıldılar. Engels özür diledi. Kadınlar onunla konuşmaya çalıştılar ama Frederick hızla kenara çekilmişti. Karl'ın sessiz evinde konuştuklarını bir kez daha düşünebilmek için yalnızlığa her zamankinden çok ihtiyaç duyuyordu. Dost. Anlamını ta kalbinden duyduğu bu söz onu sevindiriyor ve tüm benliğini sarıyordu. Gelecekte her ikisini de çok ağır sınavların beklediğine kuşku yoktu. Ama bu sadece ruhlarını yüceltebilir ve heyecanlarını kamçılardı. Devrim. İşte bunu hayal ediyordu Engels. Oysa etrafta endişe verici bir sessizlik vardı. Frederick antik bir tapınağa benzeyen opera binasına yaklaştı. Bu akşam Ernani'nin premieri vardı. Operanın bestecisi İtalyan Verdi, Paris'te henüz pek az tanınmıştı. Verdi, Nabucco'sunu ve Lombardlarını dinledim. Müziği bana kaba ve keskin geldi diye düşündü Frederick. Geçen bahar Londra'da İtalyan operasının gastrolleri sırasında dinlediği Donizetti ve Rossini'yi daha çok beğenmişti. Frederick bazen tam olarak hatırlayamasa da Lucia de Lammermoor ve favorinin melodilerini mırıldanıyordu. Rossini'nin Sevil Berberi, aryalarının güzelliği bakımından ona bir müzik şaheseri gibi geliyordu. Bu arada yırtık gömlekli cingöz bir çocuk elinde kalan son akşam gazetelerini Engels'e satmaya çalışıyordu. Bayım, herhalde vatansever Fransızların Cezayir'de Abdelkadir'in peşine düştüklerinden, Faslılarınsa kendi topraklarında onlara yardım ettiklerinden habersizdir. Bay ne düşünüyor acaba? Bu akılsız Abdelkadir kaçmayı başaracak mı yoksa yakayı ele verecek mi? onu Paris'te görmemiz ilginç olurdu diye sırnaşıyordu gazete satıcısı Yumurcak. Ya sen Yumurcak, palmiyelerin, deve kuşlarının ve gazalların ülkesine gitmeye hazırlanmıyor musun? Diye sordu Engels çocuğa bir su yerine bir frank vererek. Kendine bir gömlek al ve evine git. Ailem benim sırtımda bayım diye havalı bir şekilde cevap verdi çocuk. Cezayir'le ilgili haberler Frederick'in ilgisini çekmişti. Bu saatte karanlık ve ıssız olan borsa yakınlarındaki bir kafeye saptı. Kafe sessizdi ve çok dumanlıydı. Engels kahveyle birlikte bir küçük marmelatlı çörek siparişi verip gazeteleri okumaya koyuldu. Yan salondan birbirine çarpan bilardo toplarının kısa künt sesleri duyuluyordu. Elindeki hisse senetleri değersizleşmiş, oldukça sarhoş bir ticaret komisyoncusu bir şeyler mırıldanıp hıçkırarak yorgun, zayıf garsonun gitmesine engel oluyordu. Bu yıl Fransızlar Cezayir'i ele geçirmişti. Engels okuyordu. Prens Joinville'in savaş gemileri Mogador'u bombardımana tutmuş ve onun istihkamlarını yıkarak adaya 500 asker yığmıştı. İngiltere bir Fransız kabinesini, bir Fas sultanını tehdit etmeye devam ediyordu. Aslında Fransa'nın bu sefer Fas'ta elde ettiklerini korumaya hiç niyeti yoktu. Fas sultanının kendisine aşağılayarak yalvarmalarına cevap olarak uzlaşma görüşmelerini başlattı. 10 Eylül'de Cezayir'e karşı Tanger Antlaşması yapılmıştı. Yurdunun kurtuluşu için Fransız istilacılarına karşı savaşan ünlü emir Abdelkadir, bu sıralar kendisine sadık kabileler arasında saklanıyordu. İsyankar emirin kaderini Fransa ve Fas arasındaki antlaşma belirliyordu. Abdelkadir'in çok ünlü olduğunu bilen Fransızlar, onu esir almayı başardıklarında gönül yüceliği gösterme sorumluluğunu üstlenmişlerdi. Faslılarsa kendi adlarına, isyancıların cesur önderine tekrar güç toplama fırsatı vermek için onu sahil kentlerinden birinde enterne etmeye söz veriyorlardı. Engels alaycı bir şekilde gülümsedi. Fransızlar Faslılarla cilveleşiyor. Köpek balığı sazan balıklarıyla oynuyor. Cezayir ve Fas, halk savaşlarının alevinde cayır cayır yanıyor. Bu ülkelerde silah sesleri dinmiyor. Frederick, Paraguay'ın bağımsızlığının ilan edildiği haberini okudu ve bunun ne kadar pahalıya patladığını, Brezilya ile savaşta ne kadar kan döküldüğünü hatırladı. Dünya sükûna ermemiş ve eremez. Frederick gazeteleri attı ve hala gürültülü olan sokağa çıktı. Gecenin taptaze havası insanı canlandırıyordu. İyi, çok iyi dedi Engels Almanca. Tıpkı memleketi Bremen'de konuştukları gibi. Bazen kendisi de yetişme koşullarının ve alışkanlıklarının bastırdığı heyecanına şaşırıyordu. Ama o sadece 24 yaşındaydı. Heine, dünyanın bütün meydanlarında aşkını haykırmak istediğini söylüyor. Sanırım şimdi ben de şarkı söyleyebilirim ama aşka değil. Dostluğa, yalnızlıktan kurtuluşa diye düşündü Engels. Frederick, Paris'te kaldığı kısa zaman zarfında Marx'la birlikte Bauer kardeşleri eleştirmek üzere planladıkları broşüre 7 bölüm yazdı. Bugünlerde ona günler ve geceler olağanüstü kısaymış ve insana yetmeyen tek şey zamanmış gibi geliyordu. Engels birkaç kez tek başına veya Marx'la Fransız sosyalistlerin ve komünistlerinin toplantılarına gitti ve Demokrat Flocon'un konuşmalarını ilgiyle dinledi. Reform gazetesinin henüz 50 yaşında bile olmayan redaktörü 24 yaşındaki Frederick'e namuslu ve dürüst bir ihtiyarmış gibi geldi. Yüzü havalı, süslü, şirin bir kızınkini andıran, narin vücutlu sosyalist Louis Blanc, o zamanlar işçi ve zanaatkarların yaşadığı varoşlarda büyük bir sükseye sahipti. Louis Blanc'ın karışık görüşlerinin eleştirilmesine karşı gösterilen hoşgörüsüzlük Engels'i şaşırtmıştı. Tartışma sırasında sükunetlerini koruyabilen düşünceli İngiliz çartistleriyle kıyaslandığında, Fransızlar eleştiri kaldırmazmış gibi geliyordu Engels'e. Onların parlak sözlere karşı duydukları aşk, Ateşlilikleri, keskin espri anlayışları, moral durumlarındaki hızlı değişim hemen göze çarpıyordu. Frederick birkaç gün sonra barmene gidecekti. Onu orada adaba muafık ataerkil evlerinde her zaman sebepsiz yere çıkışan, despot, nasihat vermekten hoşlanan babası, sevgi dolu, duygulu, şefkatli annesi ve enerjik, al yanaklı, yaşama sevinciyle dolu 7 erkek ve kız kardeş bekliyordu. Frederick idealleri bakımından onlardan kesinlikle farklıydı. Aile fertleri kendilerini kaygı ve düşüncelere bırakmıyor ve fabrikatör ya da fabrikatör karısı olmanın bu dünyada imrenilecek en büyük şans olduğuna inanıyorlardı. Frederick tam 24 yıl önce bir sonbahar sonunda bu büyük evde doğmuştu. Engels'in şimdi doğduğu eve yaklaştığı sırada olduğu gibi, o zaman da keskin rüzgarın döktüğü son erguvani altın yapraklar, Wupper Nehri Vadisi'ni, ağırbaşlı barmen sokaklarını işgüzarlıkla döşüyordu. Engels'in gidişinden kısa bir süre sonra sağlığına kavuşmuş ve çocuklarıyla birlikte Jenny Trier'den Paris'e döndü. Vano sokağındaki evde hayat her zamanki gibi akmaya başladı. 1844 yılının yazı ve sonbaharında Karl sık sık işçiler ve zanaatkarlarla görüştüğü Paris'in kenar mahallelerine gidiyordu. O sıralar Vaugirard sokağındaki yapılanma henüz seyrekti ve suya gelen kadınların toplanıp gürültü ettiği kuyuların çevresinde kızılımsı otlar bitmişti. Akşamları işten dönen arabacılar, mobilyacılar, demirciler, terziler ve kalfalar döşenmemiş sokaktan geçiyorlardı. Buradaki küçük evlerden birinde terzi Stock ailesiyle birlikte yaşıyordu. Yaramaz oğlu Johan'ın bütün gün oynadığı bahçeden uzaklardaki şehir çöplüğü ve cılız bir ormancık görünüyordu. Küçük evin sahibi araba ustasının dulu çatı katını da kiraya vermişti. Orada üç arkadaş yaşıyordu. Eğirme fabrikasında çalışan Fransız Cabien, İtalyan Diverolli ile matematik ve müzik dersleri veren Polonyalı Krasotski. Sokağın dibindeki çitin yanında tabelası silikleşmiş bir meyhane vardı. Tabelanın üzerine bol ışıl ışıl bir saraya bakan ak saçlı üç ihtiyar çizilmişti. Restorasyon yıllarında Çocuk İsa'nın yanında adını taşıyan meyhanenin tabelası, zaman geçtikçe ve hava durumundaki değişikliklere bağlı olarak silinmiş, şimdiki sahibi Bay Jean da bir ambara benzeyen bu dar lokale, Adalet Arayanların Kulübü adını uygun görmüştü. Mesaiden sonra ucuz şarap içmek ve şundan bundan konuşmak isteyen semt sakinleri, Fourier ve Cabin'in fikirlerine sempati duyduğunu ilan eden Jean'ın yanına toplanıyorlardı. İnsan bu kulübün basit ahşap masalarında soluklanabilir, en önemlisi de kolayca hararetlenen tartışmaları izleyip katılabilirdi. Jean, lokalinin kapılarını genellikle ağzına kadar açardı. Üç ahşap basamak çıkıldığında ziyaretçilerin sıcak akşamlarda oturduğu geniş verandaya ulaşılırdı. Meyhanecinin karısı yüzünde yanık izleri bulunan kirpiksiz ve kaşsız bir nineydi.